Kalbin Sesi Erkam Radyo'dan hepinize hayırlı günler dileriz. Okudukça programındasınız. Kitapların ve dergilerin büyülü dünyasından bahsettiğimiz programımıza hoş geldiniz. Ben Deniz Yusuf Temizcan.
Ben Deniz Furkan Özkul.
Bir programla daha sizlerle beraberiz. Furkan, programımıza başlamadan önce dilersen ufak bir hatırlatma yapayım ben.
Evet.
Okur dergimizin ikinci sayısı çıkmıştı ve daha önceki programımızda burada bahsetmiştik. Dergimizi arzu edenler kitapyurdu.com üzerinden temin edebilirler. Ve hani bir müjde olarak da söyleyelim, Türkiye Diyanet Vakfı'nın bütün şubelerinde de artık Okur dergisi yer alıyor.
Evet. Yani bu gerçekten çok sevindirici bir gelişme. Öncelikle bunu ifade etmek istiyorum. Çünkü sadece kitapyurdu.com'da ve Babil Kitap'ta zannedersem vardı. Şimdi okurların, yine dinleyicilerimizin bir kitap evi vasıtasıyla edinebileceklerini duymak gerçekten çok,
çok
güzel.
Yani sadece Türkiye Diyanet Vakfı ile de sınırlı değil. Onun dışında da bazı büyük kitapçılar da yer alıyor. Arzu edenler okurdergisi.com üzerinden hangi noktalardan okura ulaşabileceklerini bulabilirler diyelim. Kadir Gecesi'ni ihya ettik. Bu anlamda hani geçmiş Kadir Gecenizi de tebrik edelim. Umarız feyizli, bereketli bir gece geçirmişsinizdir.
İnşallah.
Ramazan bayramına yaklaşıyoruz. Ramazan bayramlarında bütün dinleyenlerimizin tebrikleri, sevdiklerinizle huzur ve mutluluk içerisinde geçirirsiniz diyelim. Ve bugünkü programımızı biraz Balkan coğrafyasına ve özellikle Bosna Hersek'e ayırmak istiyoruz. Sen de programımız için Ali İzzet Begoviç'in bir kitabını getirdin. Bugün bize anlatacaksın. Senin Balkan coğrafyasına ben özel bir ilgin, alakan olduğunu biliyorum Furkan. Bu anlamda bize genel bir okuma yapabilir misin, özellikle Bosna üzerinden?
Evet Yusuf, Bosna denildiği zaman aslında Balkanların kalbinden bahsetmiş oluyoruz. Avrupa'nın kalbinden bahsetmiş oluyoruz. Ve Müslümanların şu an müstakil olarak yaşadığı en önemli coğrafyalardan bir tanesinden bahsetmiş oluyoruz Balkanlar denildiği zaman. Çünkü hepimiz biliyoruz ki Müslümanlar Orta Doğu'da var, Anadolu'da var, Afrika'da var. Ancak Avrupa denildiği zaman sadece Balkan coğrafyasında var olduğunu görüyoruz.
Balkan coğrafyası içerisinde de Bosna Hersek, Makedonya belki,
Arnavutluk
Kosova
var.
Evet, Arnavutluk. Yani tamamı değil tabii ki.
Tabii,
Sırbistan da
değil.
Var, Hırvatistan da var onun içerisinde.
Yani bazı ülkelerde çoğunluk, bunların sayısı az. Ancak çoğu ülkede azınlık şeklinde Müslümanların yaşadığını görüyoruz Balkanlarda. Tabii bizim için önemli olan hususlardan bir tanesi de Balkan coğrafyasının bizimle içli dışlı olması. Yani bizim onlardan kopamamamız. Çünkü bizim bir parçamız bilindiği üzere Balkanlarda. Trakya, Edirne vasıtasıyla bir ucumuz.
Yani nasıl bir bağ var? Bizi oraya çok böyle sıkı bir şekilde bağlayan, koparmayan. Çünkü biz yani Cumhuriyet'in ilanıyla beraber bir dönüşüm geçirdik. Ve hani Balkan coğrafyasının üzerinden de bir Sovyetler geçti. Yani aslında aramızdaki bağ o anlamda biraz açılmış olması lazım. Yani yakındır aslında Balkan coğrafyasındaki her ülkenin bağımsızlığını kazanması. Doğru mu?
Evet, yani 90'lı yıllarda Yugoslavya'dan bağımsızlığını ilan etti. Balkan ülkelerinin çoğunluğu. Yine Arnavutluk komünist bir rejime sahipti. O özgürleşti, onu söyleyebiliriz. Ancak tabii bu özgürleşmekten kastımız yani tam anlamıyla bir özgürleşmek midir? O da tartışılması gereken bir husus. Ancak özelde Bosna'yı konuşacak olursak, Bosna Hersek'i konuşacak olursak şunu ifade etmek gerekiyor Yusuf. Bosna ve Bosna'da yaşayan en temel halkların başında gelen Boşnaklar tarihten bu yana hep bir itiraz içerisinde kendilerini ifade etme imkanını bulmuşlardır. Yani bunu şu şekilde ifade etmek mümkün. Sırplar malumun olduğu üzere Ortodoksturlar, Hırvatlar Katoliktirler. Müslüman olmadan önceki Boşnaklar ne Ortodokstur ne Katoliktir. Onlar Allah'ın varlığına, birliğine inanan, Hazreti İsa'nın peygamber olduğuna inanan, Bogomil inancı şeklinde ifade edilen bir inanca sahipler idi. Tabi bu Hırvatların ve Sırpların Boşnakları asimile etmesi için gerekli zemini oluşturuyordu ve bu nedenle devamlı Hırvat ve Sırp saldırılarına maruz kalıyorlardı. Ve Boşnaklar asimile olmadılar o dönemde ve kendilerini savunmayı bildiler ve karşı koymayı da bildiler ve kimliklerini muhafaza etmişlerdi. Tabi bu bahsetmiş olduğum dönem İslam öncesi dönem. Tabi yine Haçlı seferleri sırasında oldukça saldırıya maruz kaldılar ve yine yıkılmayan bir millet. Çok ilginçtir Yusuf. Osmanlı'nın Balkanlarda en zor almış olduğu memleketlerin başında Bosna geliyor.
Yıl olarak nereye tekabül ediyor?
1463 senesinde Bosna'yı...
Yani İstanbul'un fethine yakın bir...
Tabii ondan sonra, fethinden sonra.
Hemen sonra o zaman.
Evet. Şimdi bakıldığı zaman Yusuf, Bosna'nın alınması da gerçekten çok ilginç bir hikayesi vardır. Birçok memleket çok hızlı bir şekilde alınmışken, Hristiyan memleket hızlı bir şekilde alınmışken, Boşnaklar kendilerini teslim etmiyorlar. Çok ciddi bir direniş sergiliyorlar. Ve bununla birlikte Fatih Sultan Mehmet bizzat geliyor ve Saraybosna'nın tepesinden bakıyor. Şehri alamadığını görüyor. Ve bunun neticesinde devamlı kurmaylarıyla istişare ediyor. Teslim etmeyen bir şehri görüyoruz biz Saraybosna'da. Ve bunun neticesinde şunu ifade etmek gerekiyor. Boşnaklar zorla, baskıyla, yıldırmayla elde edilebilecek bir millet değil. Şimdi konuşmamızın başında şunu ifade etmiştik. Bosna Balkanların kalbi demiştik. Yani evet. Bosna'ya giden yol Bosna'nın kalbinden geçiyor.
Balkanlara giden yol.
Balkanlara giden yol yine Bosna'daki o kalpten geçiyor. Bunu görebilmek gerektiği kanaatindeyim. Yine sen de vardın zannedersen bir Saraybosna'nın fethinin hikayesini anlatmışlardı.
Bizim 2012'de bir seyahatimiz olmuştu evet. Beraber Balkan coğrafyasına.
Evet, o seyahatte zannedersen bunun hikayesini anlatmışlardı. Hazreti Fatih bir rüya görüyor malumun.
Evet.
Bu rüyada 3 halifeyi görüyor. Normalde bilindiği üzere 4 büyük halife var. Üçünü görüyor. Hazreti Ebubekir'i görüyor, Hazreti Osman'ı ve Hazreti Ali'yi görüyor. Ancak Hazreti Ömer'i görmüyor. Ve uyandığı zaman Fatih Sultan Mehmet kurmaylarına, yani işte rüya tabiri yapabilecek kimselere bunu anlattığında onlar şöyle bir yorumda bulunuyorlar. Diyorlar ki Bosna gerçekten her türlü kalkınmayı yaşayacak. Hiçbir sıkıntı çekmeyecek. Ancak Hazreti Ömer'in sizin rüyanızda görülmemesi dolayısıyla biz şöyle bir yorum yapıyoruz diyorlar. Bosna adalet için sonuna kadar savaşacak. Yani adalet savaşı Boşnakların kaderinde var deniliyor. Biz şunu görüyoruz. Osmanlı döneminde Bosna gerçekten bir refah yaşıyor. Ancak Osmanlı'nın güç kaybetmesiyle ve bölgeden çekilmesi suretiyle Boşnakların bir boşluğa düştüğünü, sahipsiz kaldığını ve bunun neticesinde kendi haklarını yine kendilerinin savunmaya başladığını görüyoruz. Ve gerçekten çok büyük acıların yaşandığını da görüyoruz.
Her bir acılar coğrafyası orası. 94'te yaşadıkları o savaş meselesi, Ali Özet Begoviç'in önderliğindeki tekrar dirilişleri. Hakikaten her biri ibretlik. Bugüne gelecek olursak Bosna ile ilgili neler söylersin? Biraz daha böyle belki yayıncılık bağlamında da konuşmak gerekirse.
Şimdi şunu ifade etmek lazım Yusuf. Bosna'da hakikaten çok kozmopolit bir hayat var.
Evet.
Yani her milletten, her kültürden, her medeniyetten insanı orada görmek mümkün. Hatta Saraybosna'yı sen de biliyorsun. Bir sokağı Türk sokağı iken, Türk mimarisi baskın iken hemen bir arka sokağında Avusturya, Alman mimarisini görmek mümkün. Tabi bu insanlar o bölgeleri şu an terk etmiş olsalar bile, yani üzerinden uzun zaman geçmiş olsa bile onların da bir bağının olduğunu görmek mümkün. Avusturyalıların, Almanların, yine aynı şekilde mesela camiyi görüyorsun. Caminin az ilerisinde büyük bir kilise görüyorsunuz. Kilisenin hemen çaprazında bir sinagog görüyorsunuz. Yani dini çeşitliliğin de oldukça yüksek olduğu bir coğrafya. Ve Osmanlı döneminde çok hoşgörüyle bu kimselerin, bu toplulukların yaşadığını görüyoruz. Günümüzde doğrusunu istersen bir kırılganlık var Bosna'da. Yani bazı şeyler pamuk ipliğine bağlı gibi duruyor Yusuf. Ve bıçak sırtı ilerlediğini görüyoruz. Bu noktada bölgenin barışına katkı sağlamak isteyen bütün unsurların hakikaten çok iyi çalışması gerektiği kanaatindeyim. Özellikle Türkiye Cumhuriyeti'nin, devletimizin gerekli aygıtlarının çok iyi bir şekilde o bölgede bulunması gerektiği kanaatindeyim. Ve bununla birlikte Müslümanlara ve bölgede yaşayan Türklere sahip çıkılması gerektiği kanaatindeyim. Aksi takdirde bir takım sorunların önümüzdeki günlerde yaşanması muhtemel olarak görüyoruz. Yine yayıncılıkla alakalı, yani bir anda böyle siyasi düzlemden yayıncılık evet. düzlemine geçmiş olacağız ama Bunlar aslında birbirinden çok da kopuk
şeyler değil.
Çünkü o bölgenin de destanları var, hikayeleri var, efsaneleri var ve bunlar o tarihten, o yaşanmışlıklardan kopuk şeyler değil. Yani savaşlardan, acılardan, gözyaşlarından kopuk şeyler değil. Dolayısıyla orada da bunu görmek mümkün. Yayıncılık alanında tabii çeşitli faaliyetler söz konusu. Romanlar çıkıyor, şiirler çıkıyor, çeviriler var. Ondan sonra bununla birlikte...
Hakikaten meşhur boşnak şairler var.
Var.
Burada da mesela şiir festivalleri olduğunda isimlerini görüyorum ben hep onların.
Mesela Cemalettin Latiç vardır.
Doğrudur.
Buranın milli marşın
bizim
yazarı.
Şimdi Türkçeden boşnakçaya çeviriler, boşnakçadan Türkçeye çeviriler zannedersem iyi bir nokta değil.
Değil,
belki
evet.
Bunlar, bunun için çeşitli işbirlikleri geliştirilebilir. Veya mesela orada senin de bir fikrin zannedersem bir yazarlar birliği gibi bir şey oluşturmak oranın kendi içerisinde.
Yani ben şöyle düşünüyorum Yusuf. Bilindiği üzere boşnakların medeniyet dünyaları aslında Osmanlı medeniyet dünyasıdır. Yani o nedenle Türk kimliğinden, tırnak içerisinde söylüyorum, Türk kimliğinden bağımsız olarak düşünülebilecek bir kesim değil. Ki hepimize görmüştük orada Sırpların ve Hırvatların boşnak demediğini, Türk dediğini orada şahit olmuştuk. Çünkü medeniyet dünyası orası bir medeniyet kalıbı olduğunu.
Bir ırk olarak değil yani.
Irk olarak
Osmanlı
değil.
Olarak
tabii
kasıtları
ki. Türk aslında
oluyor.
Türk'ten kasıtları daha çok Müslüman olmaları hasebiyle böyle bir tanımlamada oldu, yaptıklarını görmüştük. Bu bağlamda bir yazarlar birliğine gerçekten ihtiyaç var. Ve bu yazarlar birliği hem kendilerini ifade etmelerine, kendi yazarlarının bir araya gelmesine, hem de Türkiye ile ve Türk dünyasıyla bir yoluyla bağlantıya geçme noktasında bir üs olacak, bir hareket noktası olabileceği
doğru
kanaatindeyim. Bu aynı zamanda entelektüel ilişkilerinde, alışverişinde
çok ihtiyaç
tabii artmasına da sebebiyet vereceği kanaatindeyim. Bu çok önemli
yani,
bir olay.
Buradaki öğrencilerin oraya gidip okuması, oradaki öğrencilerin buraya gitmesi, devletler arası ilişkilerin zenginliği, STK'lar arası ilişkiler vesaire. Bunu belki bir entelektüeller arasında da bir ilişki, yazarlar arasında da bir ilişki, yayın evleri gibi.
Kesinlikle.
Bunu taşımak gerekiyor.
Çünkü dediğin gibi yani çok fazla gidiş gelişler var. Hem
evet,
o bölgeye hem o bölgeden buraya. Ancak bu geziler daha çok belediye ziyaretleri, işte önemli mekanların
evet
ziyaretleri şeklinde.
Bu mesela büyük bir
ediyor
imkan barındırıyor bana
çok
sorarsan.
Önemli,
kardeş belediyecilik olayı mesela çok var benim bildiğim kadarıyla.
Var.
Sakarya'da Serdivan Belediyesi mesela oranın bir belediyesiyle kardeş belediyede
kardeş
öğrenci
projeleri
öğrenci,
var.
Evet, öğrenci değişimleri yapılıyordu. Bunu mesela yayıncılık alanına biraz daha taşıyabilirler. Daha kalıcı işler yapmak
kesinlikle
istiyorlarsa. Bu anlamda umarız bizim de bir nebze katkımız olur. Belki ileriki dönemlerde böyle bir fırsat
İnşallah
doğarsa. Memnuniyetle diyelim.
Bir hususu daha dile getirmek istiyorum Yusuf. Gerçekten çok önemli bir noktaya temas ettin. Yani bu kardeşlik ilişkilerinin hızla artması gerektiği kanaatindeyim. Her alanda artması gerektiği kanaatindeyim. Şu an kardeş okul projeleri de İstanbul Milli Eğitim kanalıyla, Milli Eğitim Bakanlığı kanalıyla ilerlemekte. Şurası önemli. Türkiye'nin savunması kesinlikle Edirne'den başlamıyor. Yani Avrupa'dan bizim savunmamız Balkanlar üzerinden, Bosna'dan başlamakta. Yine Kafkaslar'da bir Kafkasya fenomeni önümüzde durmakta. Yani oradaki halkların Türkiye'ye olan bağlılığını hepimiz görmekteyiz. Yine aynı şekilde Orta Doğu'da yaşanan o krizler içerisinde biz savunmamızın gerçekten Hatay'dan başlamadığını görüyoruz. Urfa'dan, Hakkari'den başlamadığını görüyoruz. Yani düşman çok daha farklı noktalardan pususunu kurmuş ve bizim ona göre hamle yapmamız gerektiği kanaatindeyim. Bu nedenle çok önemli. Yani bizim gönül coğrafyamıza gerçekten bir ilmek atmamız, orayla diyaloglarımızı en üst seviyeye çıkartmamız icap ediyor. Aksi takdirde önümüzdeki günlerde gerçekten zor olacağı kanaatindeyim.
Yani bu ilişkilerin daha da güçlendirilmesi için belki adım adım bir çözüm önerisi de sunmak anlamında neler yapılabilir, ne düşünürsün?
İşte az önce bahsedildiği üzere o bölgedeki halklarla, insanlarla, yaşayan kimselerle
önce bir anlamak gerekiyor
tabii,
belki.
Tabii, kesinlikle anlamak icap ediyor.
İhtiyaçları anlamak gerekiyor. Beklentileri anlamak gerekiyor.
Ve Yusuf şu var, bağ kurmak gerekiyor. Yani o insanların hakikaten bizimle beraber olabileceğine inanmak gerekiyor. Önce bizim inanmamız gerekiyor, sonra onları da inandırmamız gerekiyor. Yani bir aslında biz bir rüya medeniyeti değiliz. Amerika derler ya, Amerikan rüyası hı hı falan. Biz bir hakikatler medeniyetiyiz. Bu açıdan bakıldığında bizlerin onları inandırması bir hakikate inandırma şeklinde olacaktır. Bir rüyaya değil. O nedenle biz çok güçlüyüz. Biz bütün coğrafyalarda çok güçlüyüz. Aslında bütün dünyada çok güçlüyüz. Çünkü bir hakikatimiz var diyoruz. Bu bağlamda onları anlamak, onlarla diyalogları üst seviyeye çıkartmak, onlarla en önemlisi entelektüel bağı tesis edebilmek. Tabi bu entelektüel bağdan kastım sadece kitaplar, dergiler, makaleler, şiirler, akademik faaliyetler değil. Yani bunun çok daha ötesinde bir hareket temelinde bir diyalogdan bahsediyorum. Yani hem kültürel, hem siyasi, hem bütün o kapsamları içine alabilecek tarzda bir entelektüel atmosferin paylaşılması şeklinde değerlendiriyorum. Bu bağlamda o bağın ilerletilmesi icap ediyor. Kardeşlik projeleri bunun için çok önemli olduğu kanaatindeyim. Gerek belediyeler, gerek okul kardeşlikleri, hatta mahalle kardeşlikleri var. Bununla birlikte hastane kardeşlikleri var. Hmm. Duymuş muydun Yusuf?
Yok, bilmiyorum. Duymadım.
Hastane nasıl, kardeşlikleri nasıl kardeşlik var. İstanbul'da çeşitli ilçelerde bazı hastaneler, diyelim Bosna'daki bazı hastanelerle kardeş olmuşlar. Ya da semt kardeşlikleri var Yusuf. Tabii.
Çok belediye önemli. Boyutunu biliyordum ben.
Tabii belediye boyutunda olanlar var. Bununla beraber semt kardeşlikleri var. Yani bir ilçenin, bir semtinin, Bosna'daki bir ilçenin bir semtiyle.
Yani yapılabilecek pek çok şeyi yapmışız çok, aslında.
Yani aslında yapılıyor da, hali hazırda da yapılıyor.
TİKA mesela bu anlamda anmak gereken belki ilk kurumlardan birisi.
TİKA var, Yunus Emre var. Bununla birlikte YTB var. YTB'yi evet. De anmak gerekiyor.
Ancak Hüdayi Vakfı'nın faaliyetleri var, İHA'nın var.
Yakın zamanda Marif işte...
Marif okulları, evet.
Orası başladı. Yani şu an yapılması gerekenler yapılıyor. Ancak şurası önemli. Bizim için hiçbir zaman üst bir sınır yok. Hep daha ileriye gitmek durumundayız. Bu açıdan gayretimizi artıralım diyorum.
Hay hay. Ali İzzet Begoviç için zannedersem programımız için bir kitabını getirdim. Biraz da onu açabilir miyiz?
Ben
hem
kısaca...
Hem Ali İzzet Begoviç'in kendisi hem de bu kitabı hakkında.
Kısaca Ali İzzet Begoviç'ten bahsetmek istiyorum Yusuf. Çünkü çok önemli bir şahıs. Bosna'nın tarihi açısından, yakın dönem tarihi açısından 92-95 savaşı içerisinde Boşnakların komutanlığını yapan bir kimseydi. Onun öncesinde de çok önemli bir siyaset adamıydı. Yugoslavya döneminde de önemli bir siyaset adamıydı.
Bu açıdan, Bilgi Kral deniyor
tabii,
kendisine.
Tabii Bilgi Kral lakabıyla ünlenmişti kendisi. Ve Boşnakların hakikaten bir soykırıma uğramaları, komple bir soykırıma uğramaları ve o coğrafyadan topyekün atılmaların önündeki en önemli dirençlerden bir tanesiydi. Yani ikinci Endülüs'e geçit vermeyen lider diyebiliriz belki Ali Yezid Begoviç için. 1925 yılında doğuyor malumunuz. Nenesi Türktür. Üsküdar'lı bir Türk kızıdır Ali Yezid Begoviç'in. Tabii Bosna'da, Saraybosna'da bir yaşantıları söz konusu. Orada Osmanlı kültürünün hakim olduğu bir atmosferde büyüyor. Bu nedenle kendisini hiçbir zaman Türkiye'den kopuk hissedemiyor Ali İzzet Begoviç. Tabii yaşantısına baktığımızda Yugoslavya döneminde de İslami mücadelenin önemli isimlerinden bir tanesi. Bunun için eylemler yapıyorlar. Bir takım düşünceleri var, bir takım hayalleri var, girişimleri var ve çok cesur bir insan Ali İzzet Begoviç. Tabii vaktimiz çok kısa olduğu için hepsine giremiyorum.
Yani Boşnakların şunu... özgürlük mücadelesine önderlik yapıyor. Evet. Ve aynı zamanda bir hani entelektüel de, iyi bir entelektüel de olduğu için aslında Bosna'nın düşünce yapısını da kuşkusuz çok etkiliyor ve diğer İslam coğrafyalarını da.
Benim elimdeki kitap Yusuf, Ali İzzet Begoviç'in Tarihe Tanıklığım isimli eseri. Bu eser...
Hatıralarından mı oluşuyor?
Hatıralarından oluşuyor. Aslında... Bosna Hersek'in kısa tarihi var. Çocukluk yıllarından bahsediyor ve ilk almış olduğu mahkumiyetten bahsediyor. Hapis yatıyor.
Bu tip isimlerin kendi hatıralarını yazmaları çok kıymetli.
Tabii otobiyografik olarak gerçekten ciddi bir birikim sunuyorlar. Onu ifade etmek mümkün. Saraybosna davası şeklinde bir bölüm var kitap içerisinde Yusuf. Partinin kurulması ve Yugoslavya'nın yeniden yapılandırılması girişimi. SDA Partisi malumunuz Ali İzzet Begoviç'in partisiydi. Bugün oğlu var başında bu partinin. Yine savaş günleri derken tabii 92-95 yılları arasındaki savaşın anlatılmış olduğu bir başlık bu da. Gerçekten okunması gerektiği kanaatindeyim. O günleri birebir yaşıyoruz. Yani aslında şöyle söyleyeyim. Biz çocukken hayal meyal hatırlıyoruz ama bu kitabı okuduğumuzda ya da buna benzer kitapları okuyup belgeselleri izlediğimizde hakikaten o boşluk doluyor. O çocukluğumuzda hayal meyal hatırladığımız o sahnelerin boşlukları dolmaya başlıyor. Ve Bosna'yı, Saraybosna'yı hissediyoruz, yaşıyoruz tekrardan. Bu önemli. Tabii bir de şöyle bir durum söz konusu. Küresel güçlerin bölge üzerindeki tahakkümlerini görmek mümkün, hissetmek mümkün. Srebrenica diye bir başlık var. Dayton günleri ve Dayton'dan sonra bunlar da önemli kayıtlar, tarihe düşülmüş önemli kayıtlar olarak görüyorum. Bir de ekler bölümü var. Bu kitap Yusuf Klasik Yayınlarından çıktı.
Oldukça kalın bir kitap.
Kalın bir kitap, evet.
Sayfa sayısı.
Yani 590 sayfalık bir kitap.
Maşallah.
İndeksiyle beraber 590 sayfalık bir kitap.
Alev Erkilet çevirmişti.
Alev Erkilet var, Ahmet Demirhan var, Hanife Öz var. Çevirmenler içerisinde 3 kişi var. Ancak şunu ifade edeyim, kitap Asliye dilinden yani Boşnakçı'dan çevrilmemiş. İngilizce'den çevrilmiş. Hmm. Bu bir handikap olarak değerlendirilmiş.
Tabii
bu eksiklik. Gerçi merhum Akif Emre bununla alakalı o yani kaygıları giderici bir şey yazmaya çalışmış ama doğrusunu isterseniz beni çok fazla tatmin etmedi. Çünkü bir kitabın aslından çevirisiyle farklı bir dil üzerinden çevirisi
tabii
arasında bir fark
bir
olur.
Çeviri oluyor. Tabii. Yani İngilizce'nin imkanlarıyla o anlatabilecek bir kıvamda o çevriliyor. Biz de oradan Türkçe'ye alabildiğimiz kadarını alıyoruz. Biraz tavuğun işte suyunun suyu gibi bir şey oluyor yani.
Kesinlikle. Ama şunu ifade edebilirim. Yani kitabın üslubu güzel. Çevirinin üslubu
evet,
güzel.
Evet hakikaten ben de okumuştum yani bu kitabı ve Ali Yezid Begoviç'in çok hani sizi böyle alıp sarsıcı bir üslubu var. Etkileyici bir birikimi var zaten. Ona karşı durmak çok zor.
Bu Fide Yayınlarından çıkan İslam Deklarasyonu vardı malum.
Sonra hepsi klasikten çıktı onlar.
Son evet evet.
Ben kitapları şu an klasikten çıkıyor.
Onu da okumuştum. Orada onu da üslubu güzeldi. Yani çeviren evet. Yani güzel çevirmiş. Ancak klasik yayınların kalitesi de ortada malumunuz.
Gerçekten.
Yani klasik yayınları
Küre yayınlarıyla aynılar zaten evet. Beraberler.
Evet. Hayır. Tavsiye edilir bu kitabın okunmasında yarar olur.
Ali İzzet Begoviç'i ölmeden mutlaka okuyun derim evet. Ben de. Bu tarihe tanıklığımdan da başlamak iyi bir başlangıç olacaktır.
Şimdi diğer kitaplarından da kısaca bahsedeyim dersen. Doğu Batı arasında İslam var. İslam Deklarasyonu var. Bu kitaplar Ali İzzet Begoviç'in en değerli, en önemli kitapları. Muhakkak okunması gerektiğinde yarar olduğu kanaatindeyim.
Hay. Haziran-Temmuz sayısı var Nihayet Dergisi'nin. Biraz ondan bahsetmek isterim. Nihayet Dergisi 30. sayısına ulaştı ve ilk defa hani çift sayı olarak çıktı. Biraz daha diğer sayılarına göre tabii sayfa sayısı artmış. Daha böyle konuyu geniş işlemişler. Ama iki sayı birleşmiş yani 30-31. Sayısı Haziran-Temmuz olarak çıkmış. Bilgiye Doymuş Dünyada Yaşama Sanatı üst başlığıyla Nihayet Dergisi malumunuz yayınlanıyor. Fatma Karabıyık Barbarosoğlu, Yeni Şafak'tan tanıyoruz kendisini. Onun öncülüğünde, Nazife Şişman'ın yine öncülüğünde iyi bir ekiple beraber Yeni Şafak medya grubunun içerisinde çıkıyor. Ben her ay aşağı yukarı takip etmeye çalışıyorum Nihayet Dergisi'ni başlangıcından bu yana Furkan. Benim hani çok keyif alarak okuduğum dergilerden bir tanesi. Benim genel anlamda dergilere özel bir merakım, ilgim vardır kendimi bildim bileli. Nihayet Dergisi'ni hani o şeyden de kendi çapımdaki birikimimden de hareketle hakikaten çok başarılı bulduğumu söylemek isterim. Bir dosya konusu belirliyorlar Furkan her sayıda. İşte bu bazen kütüphane oluyor, bazen işte çocuklar oluyor, bazen ne bileyim işte genel bir mesela erkekler gibi bir dosya oluyor. Bu bütün dergiyi aşağı yukarı 120 sayfalık dergiyi tamamıyla buna ayırıyorlar. Bütün ana hatlarıyla o meseleyi didik didik etmeye çalışıyorlar. Bu bir güzel bir yöntem. Tabii bir tarafıyla güncel değiller yani her sayıları bir arşivlik sayı gibi. Yani yıllar sonra da açıp çokça istifade edebilmenize imkan tanıyan sayılar. Her sayıda iyi röportajlar var. Ve iyi yazarlar var. Ve hikaye ederek anlatma tarzları benim çok hoşuma gidiyor Furkan. Yani her şeyi bir tür hikayeleştirerek bize sunuyorlar. Ve tecrübeye dayandırıyorlar. Nihayet Dergisi'nin bu Haziran-Temmuz sayısının ana başlığı şöyle. Dersimiz Amentu, konumuz meleklere iman. Kapağında sadece böyle bir başlık var. Çok güzel bir mescit fotoğrafı koymuşlar. Hasan Tahsin Feyizli ile bir röportaj var. Saadettin Ökten'le, Mustafa Kara, Ekrem Demirli, Tahsin Görgün, Necdet Çağıl beylerle röportajlar var. Hepsi de aşina olduğumuz isimler. Yine Sadık Yasul Uçanları görüyorum. Mehmet Eminay var. Kemal Sayar'ın zannedersem özel bir yazısı. Ömer Türker var. Ömer Bolat var. Mustafa Kutlu var. Yani isimler hakikaten iyi. Kadro evet. İyi derler ya hani dergi için.
Doğru.
Kadro iyi gerçekten. Mustafa Özel'in yazısıyla karşılıyor dergi bizi. Mustafa Özel Hoca İstanbul Şehir Üniversitesi'nin iyi hocalarından biri. Ve hani iktisat hocası olmasına rağmen, Furkan takip edebiliyor musun bilmiyorum, böyle çoğunlukla dünya klasikleri üzerine yoğunlaşan, onları yazan, anlatan, hani o klasiklerin hep bugüne yansıyan yönlerini izah etmeye çalışan bir tarzı var. Arka Kapak dergisinde de buna benzer bir şey yapıyor. Ve bence çok da başarılı yapıyor. Bizim eğer bir aksilik olmazsa Genç Dergisi'nin Ağustos sayısında bir röportajımız olacak Mustafa Özel Hoca ile. Şimdiden burada da duyurmuş olalım. Melekler Umutlarımızı Besler başlıklı Fatih Çıtlak Hoca'nın bir yazısı var. Güzel bir tasarımla verilmiş. Genel anlamda ben tabii dergilerin tasarımlarını çok önemseyen birisiyim. Çünkü hani sunduğunuz şey nasıl bir zarfa koyup sunduğunuzla doğrudan ilgili. O anlamda başarılı buluyorum. Hasan Aycı'nın çizgisi var. Yine İsmet Özel'den bir alıntı yapmışlar. Konuyu zenginleştirmek anlamında Saliha Şişman'ı görüyorum. Genel anlamda bu sayıyı meleklere ayırmışlar. Kudüs, Vahiy, Melek başlıklı da mesela bir yazı var. O anlamda keyifli bulduğumu söyleyebilirim. Genel anlamda aslında ifade edilebilecek pek çok şey daha var ama vaktimiz de daralıyor. Bir iki kitaptan da bahsetmek istiyorum programımızda. İletişim Yayınları Cemil Meriç'in çevirilerini basıyor son yıllarda. İki tane çevirisi çıktı. Altın Gözlü Kız ve Ferragus. Bunlar Balzac'tan yapılan Fransızca aslından tercümeler. Cemil Meriç'in Fransızcasının Türkçesinden daha iyi olduğu söylenir. Bu çeviriler tabii şimdiye kadar ortaya çıkmamıştı. İlk defa şu an oğlu Mahmut Ali Meriç vesilesiyle ortaya çıktı. O hazırladı yayına. Umarız devamı gelir. Çünkü benim bildiğim kadarıyla kızından duymuştum. Daha yayınlanmamış pek çok notu, işte verdiği konferansı ve çevirileri varmış Cemil Meriç'in. O anlamda diğerleriyle de inşallah en kısa zamanda karşılaşırız diye umuyorum. İletişim Yayınları iyi bir hani dizgiyle, iyi bir kapakla ve iyi bir editoryal çalışmayla bunları yayınlamış. Başarılı bir çalışma.
Benim çok hoşuma gitti doğrusu,
evet,
istersen.
Evet, kapağı biraz daha farklı yani normal
daha
kitap
sade.
Kapaklarından.
Ya zaten İletişim Yayınları'nın en önemli özelliklerinden bir tanesiydi. Yani kapakları çok albenli olmaz. Gayet evet. Sade ve beni oku diyor kitap doğrusu istersen. Evet. Şöyle baktığımızda bunu görmek mümkün ve Cemil Meriç çevirisi kitaplara farklı bir önem ve değer kattığı kanaatindeymiş.
Kesinlikle öyle. Her iki kitabı da öneririz. Zaten Cemil Meriç'in eğer kendi eserlerine henüz rastlamadıysanız, okumadıysanız onlardan başlamanızı öneririm. Özellikle Bu Ülkeyi belki zikredebiliriz değil mi? Umran'dan
evet,
Uygarlığa, Mağara'dan Mağaradakiler ve belki diğer kitapları da yine aynı şekilde. Her biri çok kıymetli ve mutlaka ölmeden okunması gereken kitaplardan. Diyelim ve bugünkü programımızın sonuna doğru gelmiş bulunuyoruz. Kalbin Sesi Erkam Radyo'dan, Okudukça programından hepinize muhabbetli, huzurlu günler dileriz.